Ayrım 11, Sylvester Bonnard'ın Suçu, Anatole French, sayfa 143. 15 Aralık. Thule Romalılarca Avrupa'nın kuzeyindeki adalardan, muhtemelen Shetlandlardan birine verilen isim. Kralı, aşığının anı olarak kendisine bırakmış olduğu altın bir kupayı saklamaktaydı. Ölümü yaklaştığında ve son kez ondan içtikten sonra kupayı denize attı. Ben bu anı defterine sisli denizlerin ihtiyar prensin işlemeli kupasını saklaması gibi saklıyorum ve aynen onun aşkının mücevherini yok etmesi gibi bu akıl kitabını ateşe atacağım. Gösterişsiz bir hayatın bu anıtını yok edecek olmam kibirli bir cimrilikten ve bencil bir gururdan değildir. Benim korkum benim için aziz ve kutsal olan şeylerin sanatsal yetersizlik nedeniyle bayağı ve gülünç görünmeleridir. Bunu bundan sonra olacakları düşünerek söylemiyorum. Gülünç dedimse bayan prüförün akşam yemeği ricası üzerine bir koltuğa, bu tam bir geniş koltuktu. Bu endişe verici kişinin sağına oturduğunda öyleydim zaten. Yemek masası küçük bir salonda hazırlanmıştı. Çentikli tabaklar, birbirine benzemeyen bardaklar, saplarından sağlanan bıçaklar, sarı dişli çatallar, yani temiz bir insanın iştahını anında kesecek hiçbir şey eksik değildi. Bana çıtlatıldığına göre yemek benim için düzenlenmişti. Her ne kadar üstad Moshe orada idiyse de yalnız benim için herhalde şu bayan prüfer tereyağı konusunda bende bir sarmete. Sarmatlar Baltık'tan Karadeniz kıyılarına kadar uzanan alanda yaşamış eski bir halk. Romalılara karşı Pontus kralı Mitridat'ın ordusuna hizmet etmişlerdir. Damak zevki bulunduğunu düşlemiş olmalı çünkü bana ikram ettiği şey son derece bayattı. Et kızartması beni neredeyse zehirledi. Fakat ben Üstad Moshe ile Bayan Prüfer'in erdemden söz etmelerini işitmek zevkine eriştim. Zevkine diyorum ayıbına demem gerekirdi çünkü ortaya döktükleri duygular benim kaba doğamın çok üstünde kalıyor. Dediklerini bana gün gibi kanıtladığı şey özgeçinin onların günlük ekmeği ve özverinin de onlara hava ve su kadar elzem olduğuydu. Benim yemediğimi gören bayan prüfer, suskunluğuma anlam vermeye oldukça iyi gelen şeyi yenmek için binbir gayret sergiledi. Jane eğlencede hazır değildi. Bana dediklerine göre yönetmeliği aykırı olan katılımı onca genç öğrenci içinde gözetilmesi son derece gerekli olan eşitlik ilkesine darbe vurabilirdi. Üzgün görünen hizmetçi hafif bir tatlı getirdikten sonra bir gölge gibi ortalıktan kayboldu. Bayan Prüfer, Ustad Moshe, hizmetçim yataktayken kitap yurdunda bana söylediklerini büyük taşkınlıkla için anlatmaya koyuldu. Bir enstitü üyesine karşı hayranlığını, beni hasta ve yapayalnız görmenin ona vereceği korkuları, aklı başında bir kadının benim yaşantımı paylaşmaktan duyacağı mutluluğu ve gururu. Hiçbir şey saklamadı, tam tersine sözlerine yeni çılgınlıklar ekledi. Üstad Moshe bir yandan fındıklarını kırarken başıyla onu onaylıyordu. Sonra bütün bu boş sözlerin ardından hoş bir gülümsemeyle benim ne yanıt verdiğimi sordu. Bayan Prüfer bir eli kalbinin üstünde, öteki bana doğru uzanmış haykırdı. O öyle sevgi dolu, öyle üstün, öyle iyi ve öyle büyük ki şu yanıtı verdi. Ama ben onları, benim gibi basit bir kadın bir enstitü üyesinin sözlerini tekrarlayamaz ki. Onları özetleyemem yeterli. Verdiği yanıt şu oldu, evet sizi anlıyorum ve kabul ediyorum. Böyle söyledikten sonra bir elimi tuttu, Noter Moshe büyük bir heyecan içinde ayağa kalktı ve o da öteki elimi yakaladı. Sizi kutluyorum beyefendi dedi. Hayatımda bazen korkuya kapılmışımdır fakat bu kadar tiksindirici türden bir ürküntü asla hissetmemiştim. Ellerimi kurtardım ve sözlerime mümkün olan tüm ciddiyeti vermek üzere ayağa kalktım. Hanımefendi dedim, evinde kendimi yanlış anlatmış olmalıyım ya da sizi burada yanlış anlamış olmalıyım. Her iki halde de net bir bildirimde bulunmam gerekiyor. Şimdi yalnızca onu yapmama izin verin hanımefendi. Hayır, sizi anlamadım. Hayır, hiçbir şeyi kabul etmedim. Bana yönelik hangi kararı aldınız, tabii böyle bir karar aldıysanız ben kesinlikle bilmiyorum. Hiçbir şekilde ben evlenmek istemiyorum. Böyle bir şey benim yaşımda bağışlanmaz bir delilik olacaktır ve sizin gibi aklı başında bir kişinin bana evlenmemi salık verebilmiş olmasını aklım almıyor. Hatta yanılmış olduğuma ve sizin bana böyle bir şey hiç söylememiş olduğunuza inanmak istiyorum. Bu durumda toplum yaşamına ayak uyduramayan hanımların dilinden iyi anlamayan ve yaptığı hatadan dolayı üzgün olan bir ihtiyarı bağışlamanız gerekecek. Üstad Moshe yavaşçacık yerine oturdu ve fındık bulamayınca bir şişe mantarını yontmaya başladı. Bayan Prefers de birkaç saniye süresince hiç tanık olmadığım yuvarlak ve kuru gözlerle beni süzdükten sonra her zamanki satıcılığına büründü, yaltakçı bir sesle şöyle bağırdı. Bu bilginler yok mu? Bu araştırmacılar çocuklar gibidirler. Evet Bay Bonner, siz gerçek bir çocuksunuz. Sonra burnunu mantarından kaldırmadan ve ses çıkarmadan duran notere dönerek, oh onun kusuruna bakmayın dedi yalvaran bir sesle. Onu suçlamayın. Onun hakkında kötü düşünmeyin rica ederim. Sakın yanlış düşünmeyin. Bunu istemek için diz çökmek gerekmiyor mu? Üstad Moshe başkaca bir açıklama yapmadan mantarın bütün yüzeylerini incelemekle yetindi. Tiksinti içindeydim. Başında hissettiğim ateşe bakılırsa yanaklarım kıpkırmızı olmalıydı. Bu durum bana şakaklarımın uğultusu arasında o sırada işitmekte olduğum sözlerin ne anlama geldiğini anlatmaktaydı. Korkutuyor beni zavallı dostumuz. Bay Moshe, pencereyi açar mısınız? Sanırım bir arnika kompresi ona iyi gelir. Anlatılmaz bir tiksinti ve ürküntü duygusuyla kendimi sokağa attım. 20 Aralık. Prefer kuruluşundan söz edildiğini duymaksızın bir 8 gün geçirdim. Jane'den habersiz daha uzun süre duramadığımdan, ayrıca zaten meydanı terk etmemeye kendi kendime söz verdiğimi düşünerek Ternus'un yolunu tuttum. Kabul odası bana daha soğuk, daha nemli, daha konuk düşmanı, daha tuzaklı ve hademe kadın her zamankinden daha bir ürkmüş, daha bir sessizlik gibi göründü. Jane istedim ama oldukça uzun bir zaman sonra çıkıp gelen, ciddi solgun dudakları incelmiş, gözleri katılaşmış görünen Bayan Prefer oldu. Kollarını pelerinin altına kavuşturarak, beyefendi dedi, bugün Bayan Alexander'ı görmenize izin veremeyeceğim için çok özür dilerim, bu benim için olanaksız. Peki ama neden? Efendim, buraya ziyaretlerinizi azaltmanızı sizden istemeye beni mecbur eden nedenler son derece naziktir ve sizden bunları açıklamak sıkıntısından beni kurtarmanızı rica ederim. Bayan diye karşılık verdim. Jane'in vasisinden vesayeti altındaki çocuğu her gün görme izni almış bulunuyorum. Bay Motion'un yetkilerine karşı gelmeniz için hangi nedenleriniz olabilir? Bayan Alexander'ın vasisi, bu vasi sözcüğü üzerine sağlam bir destek noktası gibi bastırıyordu de ziyaretinizi son vermenizi benim kadar hararetle dilemektedir. Eğer durum öyleyse lütfen onu ve sizin nedenlerinizi açıklayınız. Küçük kağıt spirali seyretti ve sert bir sükunetle yanıtladı. Demek bunu istiyorsunuz. Her ne kadar böyle bir açıklama bir kadın için güç olsa da sizin isteğinize boyun eğiyorum. Bu ev beyefendi şerefli bir evdir. Benim de sorumluluğum var. Öğrencilerimden her birine karşı bir anne gibi göz kulak olmak zorundayım. Bayan Alexander'ı ziyaretleriniz bu genç kıza zarar vermeksizin uzayıp gidemez. Görevim onları durdurmaktır. Sizi anlamıyorum yanıtını verdim. Bu da gerçeğin ta kendisiydi, o ağır ağır devam etti. Bu eve sık sık geliş gidişleriniz en saygın ve en inanılır kişiler tarafından o şekilde yorumlanmış bulunuyor ki kuruluşumun ve Bayan Alexander'ın çıkarını gözeterek en seri biçimde onları durdurmam gerekiyor. Bayan diye haykırdım. Önünde çok aptallıklar işittim ama bunların hiçbiri şu söylediğinizle kıyaslanamaz. Aldırmaz bir biçimde şöyle yanıt verdi. Hakaretleriniz beni etkilemez. Bir görev yerine getirirken insan güçlüdür. Ve pelerini kalbine bastırdı. Bu kez artık onu orada tutmak için değil de bu yüce kalbi okşamak için kuşkusuz. Bayan dedim, parmağımla kendisini göstererek, siz bir ihtiyarın tiksintisini uyandırıyorsunuz. Gelin bu ihtiyarın sizi unutacağı bir şey yapın ve farkına varmakta olduğum kötü işlerinizi yenilerine eklemeyin. Size söyleyeyim ki Bayan Alexander, üzerindeki gözetimi kesmeyeceğim. Her ne için olursa olsun ona karşı zor kullanacak olursanız vay halinize. Ben öfkelendikçe sakinleşiyordu, şaşılacak bir soğukkanlıkla şu yanıtı verdi. Bayım, bu genç kıza gösterdiğiniz ilginin doğası hakkında beni tehdit ettiniz. Bu gözetimden onu kurtarmamak için fazlasıyla aydınlanmış bulunuyorum. Hizmetçinizle yaşadığınız, ne olduğu pek belli olmayan samimiyeti gören birisi olarak masum bir çocukla temasınızı engellemek zorunda kalacağım. İleride bunu yapacağım. Eğer şimdiye dek fazlasıyla güvenli olduysam, bunun için bana sistemde bulunabilecek birisi varsa o da siz değil, Bayan Alexandra'dır. Ancak kendisi pek saf, pek temizdir benim sayemde. Kendisine attığınız tehlikenin niteliğinden şüphelenmez. Umarım beni bu konuda kendisini bilgilendirmek zorunda bırakmazsınız. Haydi bakalım diye söylendim içimden. Omuzlarımı silkerek, benim zavallı Bernard'ım, kötü kalpli bir kadının ne olduğunu tam olarak öğrenmek için bugüne dek yaşaman gerekiyormuş. İşte şimdi bu konudaki bilgin tamam oldu. Pansiyon rahibesinin bir anda kıpkırmızı olmasından, sessizliğimin ona sözlerimden çok daha fazla dokunduğunu göstermek zevkine eriştim ve yanıt vermeden çıktım. Jane acaba göremez miyim de her tarafa göz atarak pansiyon avlusunu geçtim. O da beni gözlüyormuş koşup geldi. Eğer saçınızın bir kılına dokunursa Jane bana yazın. Elveda. Hayır elveda demeyin. Yanıt verdim. Hayır hayır elveda değil bana yazın. Dostur Bayan de Göbri'nin evine yollandım. Hanım beyefendiyle birlikte Roma'da. Beyefendi bundan haberi yok galiba. Ha tamam diye yanıtladım. Hanımefendi bana yazmıştı bunu. Sahiden yazmıştı bunu bana. Ve unutuvermiş olmam için kafamı biraz bulanmış olması gerekiyordu. Karşımda duran evin uşağı da bu düşüncede olmalıydı ki şöyle der gibi bana baktı. Bay Bonner çocukluk dönemine girmiş artık. Olağan dışı bir hale düşüp düşmeyeceğimi görmek için merdivenin trabzanına yaslandı. Basamakları akıl uslu indim, o da hayal kırıklığı içinde gerisin geriye çekildi. Evime döndüğümde Bay Jellison'ın salonda olduğunu öğrendim. Bu genç adam sık sık gelip gidiyor bana. Yargılarını elbet kendinden emin değil, fakat zekası gelişi güzel değil. Bu kez ziyaret bana güç durumda bırakmaktan başka işe yaramadı. Yazık diye aklımdan geçti. Şimdi genç arkadaşıma salakça bir şey söyleyeceğim. Tabii o da benim gerilemekte olduğum kanısına varacak. Kalkıp ona evlenme teklifi aldığımı ve ahlak düşkünü bir adam muamelesi gördüğümü, Teresa'nın bile zan altında bırakıldığını ve nihayet Jane'in yeryüzünün en kara ruhlu kadının insafına kaldığını açıklayamazdım ya. Genç ve kötü niyetli bir bilginle cistersinler denen 21. yüzyıla ait küçük bir dinsel tarikatın mensubu. Manastırdan söz etmek için doğrusu çok güzel bir haldeyim. Haydi ne yapalım olsun bakalım. Teresa yolumu kesti. Ne kadar kızarmışsınız beyefendi dedi azarlayıcı bir sesle. Bahardandır diye karşılık verdim. Bu kez şöyle haykırdı kadıncağız. Aralık ayında bahar mı? Gerçekten Aralık ayında bulunmaktayız hay Allah. Bendeki kafaya bak ve benim zavallı Jane'ime vereceğim desteğe gel. Teresa şu bastonumu alın ve mümkün varsa onu tekrar bulabileceğim bir yere koyun. Günaydın Bay Jellison. Sağınız nasıl gidiyor? Tarihsiz. Ertesi gün ihtiyar yataktan kalkmak istese bunu yapamadı. Kendisini yatağına mıhlayan görünmez el zorluydu. Tamamen mıhlanmış olan ihtiyar kımıldamamaya razı oldu. Fakat bu kez kafasındaki düşünceler tırsa kalktı. Yüksek bir ateş nöbetinin pençesinde olmalıydı. Çünkü Bayan Prefer, Saint German de Space rahipleri ve Bayan de Gebrin'in uşağı kendisine fantastik şekiller altında görünmekteydiler. Özellikle uşak katedral oluklarındaki efsane canavarlarının korkunç suratlarındaki ifadelerle gelip kafasının üzerine uzanıyordu. Odamda çok kişi, hatten fazla kişi bulunduğu fikrindeydim. Bu yatak odasının mobilyası antik stildedir. Babamın merasim üniforması içindeki portresiyle, annemin kaşmir elbisesiyle olanı, yeşil yapraklı dalları olan bir kağıt duvar örtüsü üzerinde asılıdır. Bunu biliyorum. Hatta tüm bunların iyice solgun olduğunu dahi biliyorum. Yaşlı bir adamın yatak odası süslü püslü olacak değil elbet. Temiz olması yeter ve Teresa da bunu hallediyor. Üstelik bu benimkisi bir parça çocuksu ve avare olmuş olan aklım hoşuna gitmek için hayli imgelere sahip. Duvarlarda ve mobilyalar üzerinde çokluk benimle konuşan ve beni neşelendiren şeyler var. Peki ama tüm bu şeyler bugün benden ne istiyor? Hepsi birden yaygaracı, suratlarını korkunç şekillerde buruşturur ve tehditkar olmuşlar. Brou'daki Notre Dame Katedrali'nin dinsel faziletleri temsil eden bir heykelinden kopyalanmış, doğal halinde çok zarif ve çok hoş olan şu heykelcik, yüzünü garip şekillerde buruşturup bana dilini çıkartıyor. Ya da şu Jehan Fondotti'nin 15. yüzyıl Fransız ressam ve minyatürcüsü. En tatlı öğrencilerinden birinin yer aldığı güzel minyatür. Saint Francis. Anastasiyalı Francis, 13. yüzyıl Fransızken mezhebinin kurucusu olan Aziz. Müritlerinin bel ipini beline dolamış, dizlerinin üstünde kitabını iyi yürekli Angelioma düküne, 1823'te İspanya seferini komuta eden 20. Charles'ın oğlu Fransız asılzadesi. Sunan bu minyatürü çerçevesinden çıkartıp onun yerine bana fosforlu gözleriyle bakıp duran koca bir kedi başını kim koymuş? Duvar kağıdının yapraklı dalları da başları yeşil ve biçimsiz kellere dönüşmüş. Hadi canım, bunlar 20 yıldır nasılsalar, bugün de öyle olan kağıt baskılar, başka bir şey değil. Hayır ama bunlar baş, dediğim gibi gözleri, burnu, ağzı olan başlar. Ha, şimdi anlıyorum. Bunlar hem kelle hem de yaprak kümeleri. Onları görmesem daha iyi olacak galiba. Şu tarafta sağ yanımda güzel Fransisken minyatürü yine karşımda fakat bana öyle geliyor ki onu yorucu bir irade gücü sarf ederek görebiliyorum. Ve de eğer yorulursam o pis kedi başı yeniden görünecek. Sayıklıyor değilim. Terese yatağımın ayak ucunda açık seçik görüyorum. Benimle konuştuğunu iyice işitiyorum ve etrafımı saran bütün eşyayı doğal biçimleriyle tutmakla uğraşıyor olmasam pekala kusursuz bir açıklıkla kendisine yanıt verebilirdim. İşte doktor da çıkıp geldi. Onu ben istememiştim. Yine de onu görmek hoşuma gidiyor. Kendisine pek de faydam olmayan ama çok sevdiğim eski bir komşumdur. Ona işe yarar bir şey söylemesem de en azından aklım tamamen başında ve hatta tuhaf bir kurnazlık var üzerimde. Çünkü onun hareketlerini, bakışlarını, yüzünün en küçük kıvrımlarını gözden kaçırmıyorum. Doktor bey ince bir adam. Durumum hakkında ne düşündüğünü gerçekten bilmiyorum. Göte'nin o derin anlamlı sözü aklıma geliyor ve şöyle diyorum. Doktor, ihtiyar adam hasta olmaya razı oldu ama bu kez doğaya bundan daha fazlasını bağışlayacak değildir. Şakama ne doktor güldü ne de Teresa. Anlamamış olmalılar. Doktor gidiyor, akşam oluyor. Perdelerimin kıvrımlarında bulutların yaptığı gibi çeşit çeşit gölgeler oluşuyor ve dağılıyor. Önümden kümeler halinde gölgeler geçmekte. Onların arasında sadık hizmetçimin hareketsiz çehresini seçiyorum. Birden bir çığlık, keskin bir çığlık, bir yıkılış çığlığı kulaklarımı yırtıyor. Beni çağıran siz misiniz Jane? Gün battı upuzun gece boyunca yatağın başına gölgeler gelip yerleşti. Şafak vakti bir rahatlama hissediyorum. Uçsuz bucaksız bir huzur sarıyor her yanımı. Bu bana açtığınız sizin bağrınız mı ey yüce tanrım? Şubat 186. Doktor son derece şen bir adam. Ayakta durmakla ona çok onur verdiğimi anlaşılıyor. Söylediğine göre bir sürü ağrı hep birden benim ihtiyar vücuduma musallat olmuş. İnsanı ürküten bu rahatsızlıklar dil bilginlerini ürküten isimlere sahiptir. Bunlar yarı Yunanca yarı Latince melez isimler olup ite takısıyla bitenler iltihaplı ateşhane algiye ile bitenler bu halin verdiği ıstırabı ifade eder. Doktor onları bana kötü niteliklerini karakterize etmeye yarayan iküya takısı biten çok sayıda sıfatla birlikte sayıp döküyor. Kısacası tıp sözcüğünün koca bir sütunu dolduracak kadar çok bunlar. Oraya dokunmaktan çekinmeyen doktor beni yaşama döndürdünüz hiç kusurunuza bakma. Beni dostlarıma kavuşturdunuz bunun için size teşekkür borçluyum. Dayanıklıymışım. Öyle diyorsunuz. Öyledir öyledir ama çok dayandım. Ben babamın koltuğuna çok benzeyen eski bir mobilyayım. Bu o iyi insana miras kalmış ve üzerine sabahtan akşama kadar oturduğu bir koltuktu. Günde 20 defa küçük bacaksız olacak bu antika koltuğun koluna tünerdim. Sağlam kaldığı sürece kimsenin dikkatini pek çekmedi koltuk. Ama ne zamanki bir ayağı aksamaya başladı, herkes onun iyi bir koltuk olduğunu söylemeye başladı. Daha sonra 3 ayağı sallanmaya, 4. gıcırdamaya başlayıp 2 kolu da çolaklaştı. O zaman işte herkes şöyle bağırdı. Amma da sağlam koltuk. Sağlam olan tek kolu ve düz basan tek bacağı olmadığı halde koltuk şeklini koruyabilmesi, iyi kötü ayakta durabilmesi ve halen bir işe yarabilmesi nedeniyle ona hayran olunuyordu. Gövdesinden dolgu kılları fırladı ve ruhunu teslim etti. En sonunda uşağımı sıbrayan odunluğa atmak için kolunu bacağını testereyle kestiğinde hayranlık naraları iki katına çıktı. Olağanüstü harika koltuk. Kumaş tıcır Pierre Sylvester Bonnard'ın, onun oğlu Epimane de Bonnard'ın ve 3. Deniz Tümeni şefi Poyrıncu filozof Jane Bebristre Bonnard'ın işini gördü. Ne ulu ne güçlü koltukmuş. Aslına bakarsanız bu ölmüş bir koltuk. İşte böyle doktor. Ben bu koltuğum. Beni sağlam buluyorsunuz çünkü ben bir yıl insanı güzelce öte dünyaya gönderecek olan ama beni sadece 1/4 öldüren saldırılara dayandım. Çok teşekkürler. Bundan çaresi olmayan bir hasara çıkmam bile az şey değil. Doktor Yunanca ve Latince bir takım büyük laflar yardımıyla iyi durumda olduğumu bana kanıtlamaya çalışıyor. Bu tür bir kanıtlama çabası için Fransızca fazlaca açık bir dil. Bununla beraber ikna almaya razı oluyor ve onu kapıma kadar geçiriyorum. Çok şükür diyor Teresa bana. Doktorları kapı dışına koymak işte böyle olur. 2-3 sefer daha bu şekilde davranabildiniz mi? O da bir daha gelmez artık. Her şey de yoluna girmiş olur. Peki Teresa, madem tekrar yaman bir adam oldum, bari artık mektupların benden esirgeme. Koca bir paket kadar olmuşlardır herhalde. Onları okumama daha uzun süre engellemek insafsızlık olur. Teresa biraz mırın kırın ettikten sonra mektuplarımı verdi. Ama neye yarar? Tüm zarflara göz attım ama hiç burada Vesolle'yi karıştırdığını görmeyi arzu edeceğim o küçük el tarafından yazılmamıştı. Benim için artık hiç değeri kalmayan paketi bir kenara attım. 11. ayrımın sonu, sayfa 152.